أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Peygamberimizin bize din öğreten kişiliği, kimliği konusunda imanımızı tazelemek, dediklerini bu anlamda dinlemek üzere huzurundayız. Hatta zaten din peygambersiz olmaz da bir insan çıkıp ben eğer Arapçayı iyi bilirsem, ben eğer Badiyenin çölde yaşayan, sonradan esen rüzgarların etkisinde kalmamış biçimde eski hayat programını sürdüren, kendi dilini öz benliğine sahip, kullanan Arapların diline sahip, onları bilen birisi haline gelirsem, başkalarının yardımına muhtaç olmadan Kur'an'ı anlayabilirim demesine belki enteresan ve de çok güzel bir cevap olacak bu dersimiz. İnşallah. Düşünün, peygambersiz bir din demiyorum ama mesela tarihsiz, tarihçisiz, atadan babanın dedesinin babasından nakledilen olayları bir kenara alarak onlara muhtaç değilim, ben okuduğumu kendim anlarım diyen bir adama sessiz, sakin, vakur bir biçimde okumaya başlayın. Elem tera keyfe fe'ale. Rabbuke bi ashabil fil deyin ve isteyin ondan cevabını alın. Ne anlatıyor bu ayet? Kur'an'da bir surenin birinci ayeti deyin. O da diyecek ki fil ashabına Rabbin nasıl yaptı? Baksana, görmedin mi? Bilmiyor musun? Evet, o kelimelerin, Arapça kelimelerin Türkçe'ye çevrilişi böyle olacak. Ama ne bu? Neden söz ediyor? Kimseye muhtaç olmadan söyle bakalım deyin adama, ne diyecek size? Herhalde kendi kendine yorum yapmaya başlayacak. Hani kimseden bilgi almayınca. Hani fil Hamdi derler, biri varmıştır belki onun ashabı, arkadaşları diyecek. Ya da filler tarihte konuşuyormuştur belki onun arkadaşları diyecek. Ya da filler toplanmış bir araya gelmiş, onlar sohbet ediyorlarmış, ondan söz edecek mi diyecek. Kendisine göre bir fil ashabı uyduracak ve onu ayet öyle anlatıyor diye bize yutturmaya çalışacak. Olmaz değil mi öyle şey? Peki sadece bir fil ordusu, fil ashabı konusunda böyle de Kur'an'ın diğer konuları öyle değil mi? Yani söyleyin, onu daha iyi bilen, bir de indiği dönemi bilen insanlar, yani sahabe-i kiram olmadan, peygamberden öteyi söylüyorum, sahabe-i kiram olmadan acaba bu ayetler kendi kendimize nasıl anlaşılır? Şöyle olsa kabul ediyorum. Kur'an ilk defa gelse ve sadece bana gelse, benden önce kimse görmese, ilk defa ben bilsem, ben bulsam, bana hitap ederek gelse, yani laf aramızda ben peygamber olsam demeye getiriyorum. Aslında anlıyorsunuz herhalde. O zaman önce ben anlarım. Ben peygamber olmadığıma göre benden önce bir peygamber var idi de ona geldi idiyse, elbette bu Kur'an'ı önce o anlar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an'ın anlaşılmasına ilişkin bir hayat sürdü, bizim önümüze koyverdi. Allah onu din anlaşılsın diye muhafaza altına aldığına ben inanıyorum. Yani birim birim, tek tek, bütün kelime, harf ve heceleriyle değil. Yani baştan sona bütün cümleleriyle demek istemiyorum ama peygamberin hayatı Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik lazım olduğu kadarıyla her insanın muhtaç olduğu bölüm olarak mutlaka vardır ve kıyamete kadar var olacaktır. Tekrar edeyim, biraz daha inşallah güzel söylemeye çalışayım. İnsanlar elbette Allah'a kullukla din yaşayacaklar. Peygamberin kulu kölesi olmak adamı dinsiz edecek, kafir edecek, dinden çıkaracaktır. İşte Hristiyan alemin Hazreti İsa'yı tanrılaştırma çabalarının İslam'da nasıl da reddedildiğini herhalde bilmeyen yoktur. Tamam, bu açıdan değerlendirince Allah kulu kölesi olunacak tek varlıktır. Yani la ilahe illallah bölümü dinin aslı ve esasıdır. Ve bu Allah'ın mesajı olarak Kur'an'a dayalı bir dinin yaşanması demektir. Buna hepten inanıyorum ama Kur'an'a dayalı bir dinin yaşanması konusunda acaba peygamberime muhtaç mıyım? Evet. Peki peygamber bu anlamda Kur'an'ın muhafaza edildiği gibi Kur'an olarak muhafaza edilsin mi? Öyle yapmamış bu dini ortaya koyan ama herkes, Kur'an'ın anlaşılmasında peygambere muhtaç olan herkes, Kur'an'ın anlaşılacağı kadarıyla, dinin anlaşılacağı kadarıyla sünnet ihtiyacını karşılayacak bir dini kıyamete kadar bulabilecektir. Böyle bir din muhafaza altına alınmıştır. Nikahdan, namaza, rükudan, secdeye, faiz yasaklığından, Buruç suresine, Fil suresinden, Kureyş suresine kadar Kur'an'ın anlaşılmasında muhtaç olduğumuz açıklamalar, yani Kur'an tabiriyle beyanlar, tebyinler mutlaka bize kadar ulaşmalıdır. Çünkü ben peygambersiz bir dinin müntesibi olmayı bilemiyorum, düşünemiyorum, tasavvur edemiyorum. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buruç suresinin anlaşılması manasına ben öyle anladım. Bu kelime bana ait tabi değilse peygamberimiz öyle demiyor. Yani siz Buruç suresini anlayacaksanız buyurun ben size bir olay anlatayım da buna göre anlayın demiyor aslında. Ama anlatılan olaylarla Buruç suresinde anlatılanlar birleştirilince ben böyle Türkçeleştiriyorum. Buruç suresinin anlaşılması manasına bizim ihtiyacımız olan bilgileri bakın Suheyb-i Rumi'den naklen şöyle ifade ediyor. Sahih-i Müslim'de Kitab-ı Zühd'de 73'te bulabilirsiniz. İmam Muhyiddin en-Nevevi Riyazu Salihin adıyla meşhur hadis kitabında bunu bize 31. sırada nakletmiş. 30 veya 31 bazen sayı değişikliği olabilir. Bir zahmet bir bakın edin evinizde vardı herhalde ya da olması gerekiyordu. Ben satmak için reklam etmediğime göre evinizde mutlaka Kur'an'ın anlaşılmasına, İslam'ın bilinmesine, öğrenmesine ilişkin kitaplar olacaktı. Onlardan belki birinci sırada Kur'an-ı Kerim'le beraber, onun mealiyle, tefsiriyle beraber hadisler adına birinci sırada belki ihtiyacımız olan Riyazu Salihin'di. İşte o kitabı edinin manasına söylüyorum. Suheyb-i Rumi, Rum diyarından gelmiş, özgürlüğünü İslam'da bulmuş o, Allah kendisinden razı olsun o şahıs. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Peygamberimiz, bazen gelecekte olacakları, bazen gelecekte yapılması gerekenleri, bazen şimdiki olayların değerlendirilmesini, bazen de geçmişte yaşananları ashabına öğretiyor, bize anlatıyordu. Bugün üzerinde duracağımız bu sözlerde geçmişte yaşanan bir hadisenin Peygamber diliyle bize nakledilmesi olacaktır. Sizden önceki ümmetler içinde bir melik, bir padişah, bir kral vardı. Bir de onun sihirbazı. Demek ki aleyhissalatü vesselam önceki dönemlere ait bir olay anlatmaya başlıyor ve sizden önceki ümmetler içinde diyordu. Tarihi kayıtlara göre bunun Yemen taraflarında gerçekleştiğini zannediyoruz. Ama önemli olan olayın şekli, biçimi, belki yeri ve insanların kimlikleri, isimleri çok o kadar önemli olmayınca bir kral vardı, bir melik, bir padişah vardı, bir de onun sihirbazı vardı şeklinde isim zikredilmeden, isim nakledilmeden anlatılıyor. Bu sihirbaz yaşlanınca o krala, o melike dedi ki, ben yaşlandım artık, bana genç birini göndersen de ona sihirbazlığı öğretsem dedi. Sihirbazlık, meliklerin, kralların, ülke yönetenlerin, yönettikleri insanların gözlerini bağlamak, istedikleri gibi hareket edebilmelerine imkan tanımak için onun numarasından, duvarasından faydalanmak için kullandıkları hizmetçiler anlamına geliyor sanki. Siz bunun en güzel örneğini Firavun ve sihirbazlarında sanırım gördünüz, anlıyorsunuz. İsterseniz tekrar birlikte hatırlayalım. Sihirbazlar ülkeyi yönetmezler aslında. Yönetene yardımcı olurlar. Yönetenin iradesi doğrultusunda onun istediği gibi numara çekerler. Yani olmayanı var gibi, olanı yok gibi, birini değişik gibi, ötekini beriki gibi göstermeye çalışırlar ve insanlar onların gösterilerine kanarak, gözleri bağlanarak iradeleri, basiretleri, yani görebilme, fark edebilme özellikleri bağlanarak onların efendisi durumundaki kralın peşi sıra, onun iradesi peşi sıra giderler. Firavun da öyle yapmadı mı? Karşısına farklı birisi çıkınca, belki de hayatında ilk defa böyle kendisine isyan makamında sözünü dinlemeyen, hatta kendisine laf anlatan, teklifte bulunan, emreden birisi çıkınca, onu mat etmek, yok etmek, ortadan kaldırmak için hemen adamlarını topladı. Hadi gelin buraya diye şehirlere haber saldı. Her bir yerdeki bu işin piri, bu işin üstadı nice sihirbazlar geldiler. Firavun'la beraber onun şanını yüceltmek için bütün hünerlerini ortaya atmaya baştan niyetliydiler. Hatta ayetlerden öğreniyoruz. Peki karşılığında ne var ama ey yüce hükümdar bile dediler. O da benden olacaksınız, yetmez mi? Benim adamım olma şerefini size bağışlıyorum. Daha ne istiyorsunuz dedi. Onun adamı olmak. Sonra baktılar ki karşıdaki adam sihirbaz değilmiş meğer. Mat etmek için, alt etmek için, susturmak için, ortadan kaldırmak için kendilerinin göreve gelmesi manasına şerefle koşa koşa, yani zevkle ortaya çıkan bu insanlar baktılar ki Musa aleyhisselam meğer sihirbaz değilmiş. Yaptığı iş daha başka, farklı, vahyin ürünü, vahyin gereği bir işmiş. Hatta hemen oracıkta bu işi bilenler olarak hemen iman ediverdiler. İşte bu ve benzeri örnekler bize gösteriyor ki sihirbazlar ülkeyi yönetmezler, yönetemezler aslında. Ama şeytana bakın ki ülkeyi yönetenlerin sihirbazlık yaptığını insanlara yutturmaya, anlatmaya, aldatmaya çalışıyorlar. İsterseniz Bakara suresinde Harut ve Marut olayı diye de bilinen o ayet grubuna, aslında 102. ayet ama bir 5-6 ayet öncesinden bir 5-6 ayet sonrasına kadar bir kere daha göz atın. Göreceksiniz şeytanları daha bir yok etmeye, şeytanları hakimiyeti altına almaya Allah'ın özel izin verdiği Süleyman Aleyhisselam'a bile ondan sonra dediler ki o da sihirbazlıkla bu işi yürütüyordu. Başka yapabilecek bir şey yoktu. Yani asıl olan sihirdir, sihirbazlıktır diye insanları aldatmaya veya kandırmaya çalışıyor. İşte bir sihirbaz varmış, ihtiyarlamış, krala demiş ki ben artık yaşlandım, bana genç birini göndersen de ona sihirbazlığı öğretsem. Çünkü senin ben ve ben gibilere zaten ihtiyacın olacak. Biz insanların gözünü bağlamasak, biz insanların basiretini bağlamasak, biz insanların kafalarını çelmesek, onlar senin ne yaptığını, ne yani ne hatalar ettiğini, ne kötülükler yaptığını daha açık bilecekler. Sen onların mutluluğuna mı yoksa kötülüğüne mi çalıştığını daha iyi bilecekler. Ama bizim numaralarımızla onlar kendilerinden geçip, yani sanki cuşu huruşa gelip böyle senin ne yapıp ettiğini düşünemez hale getiriyoruz. Öyleyse bana ihtiyacını ben kabul etmişim, zaten senin emrindeyim efendim Şevketlüm Sultanım. Sen benim görevimi kendisine öğreteceğim genç bir delikanlı bul da ben ona sihirbazlık öğretsem diyor. Kral da ona bir genç gönderiyor. Bir delikanlı. Bu işe kabiliyetli olduğu farz edilen, firasetli, kapasiteli, basiretli, becerikli, kafası yerinde, aklı yerinde, vücudu yerinde bu işi becerebilip kıvırabileceğine inanılan bir delikanlı gönderiliyor. O da bu görevine binaen kralın görevlisi olarak ya da kralın emri olarak sihirbaza gidip gelmeye çalışıyor. Ama bu gencin yolu üzerinde bir rahip bulunmaktaydı. Rahip. İslam'dan önceki döneme ait, yani Hristiyanlık dinine ait, dini iyi yaşamaya çalışan insanlardan biri demektir. Hatta bu rahipler can baş üstüne İslam dinini, yani döneminin kendilerine göre İslam dinini, Hazreti İsa'nın getirdiği İslam dinini insanlara aktarabilmek, öğretebilmek için yerlerinden, yurtlarından çıkıp hicret eden, bir yerlere varıp yerleşip oradaki insanlara yavaş yavaş, az az, biraz biraz din anlatarak onların Müslüman olmasını isteyen insanlardır. İşte bu kralın, bu zalim kralın, bu sihirbazlarla ülkeyi kendince idare ettiğini, mutluluklar getirdiğini iddia eden bu kralın ülkesine de bu tür ciddi Müslüman olmak isteyen, insanların Müslüman olmasını isteyen bir rahip oraya yerleşmiş ve o delikanlı bu rahiple bir tür bir ilgi kurmayı başarmış. Yani rahip mi onu bulmuş, genç delikanlı mı onu bulmaya çalışmış bilemiyoruz ama böylece bu ikisinin birleşmesi, beraberliği o delikanlının din tanıması manasına gelmiş. O da, o genç delikanlı da her ne zaman sihirbaza doğru gidiyorsa o rahibe uğrar, yanında oturur, onun konuşmalarını dinler ve beğenirdi. Sihirbazdan dönüp evine giderken de aynı şeyi yapardı. Onun yanına uğrar, konuşmalarını dinler, yanında oturur, dediklerini beğenir ve hoşuna giderdi. Ama öyle bekleyip oyalanıp da sihirbaza gidiyorsa geç kalması, evine dönüyorsa geç kalması gerçekleşince her iki taraf da ona kızıyor, hatta dövüyorlardı. Yani sihirbaz bu dönem içinde sihirbaza her gittiğinde rahibe uğrayıp yanında bir süre kaldığından dolayı geç kalınca sihirbaz ona diyordu ki niçin geç kaldın? Hatta kızıyor, dövüyordu. Delikanlı bu durumu rahibe şikayet etti. Ne yapsa ne etse diye ona akıl danıştı. O da dedi ki sihirbazdan korktuğunda evdekiler alıkoydular de, ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu dersin, oldu mu diye tembih etti. Genç durumu böylece idare edip giderken, yani evinden çıkıyor, rahibin yanına uğruyor, onu dinliyor, ondan din öğreniyor, İslam'ı kavruyor, fark ediyor, Allah'ı duyuyor, Allah'ın hakimiyetini fark ediyor, anlıyor, öğreniyor derken sihirbaza zorunlu uğruyor. Oradan çıkıp tekrar uğruyor, yine rahibi dinliyor, yeni bu dinden haberdar oluyor, Allah'ı daha yakın tanımaya çalışıyor ama rahibi her şeye rağmen kendi başına tanıdığından dolayı da kalbi çok mutmain değil bir dönemdeyken. Evet, insanlar eğer birileri hakkındaki bilgiyi sadece onun beyanına dayalı olarak biliyorlarsa çok da güvenmeleri gerekmez elbette. Yani bana birisi gelmiş kendisini tanıtıyor. Ben onun beyanına dayalı olarak, sadece onun sözlerine dayalı olarak ona ne kadar güvenebilirim? İşte rahibe de o kadar güveniyordu ama acabaları kafasında meşgulken, işte böyle bir durumda idare edip giderken bir gün yolda insanların gelip geçmesine engel olan büyük ve yırtıcı bir hayvana rastladı. Kendi kendine, tamam dedi, sihirbaz mı yoksa rahip mi? Acaba hangisi? Rahip mi daha üstün yoksa sihirbaz mı daha üstün? İşte şimdi öğrenecek, şimdi anlayacağım diyerek eline bir taş aldı ve şöyle dua ederek attı. Ey Allah'ım, rahibin yaptıklarını sihirbazın yaptıklarından daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler dedi ve taşı hayvana doğru fırlattı. Onu öldürdü. Halk da geçip gittiler. Duasına dikkat ettiniz mi? Allah'ım, rahibin yaptıklarını sihirbazın yaptıklarından daha çok seviyorsan, demek ki kalbinde rahibin yaptıklarına bir meyil, rahibin doğruluğuna bir meyil, rahibin Allah tarafından daha çok sevildiğine inanç olarak bir meyil var. İşte ondan dolayı dua ederken bile öylece dua ediyor. Ama hep öyle olmaz mı zaten? Mesela az önce sözünü ettiğimiz Firavun'un sihirbazları için de halk davet edilip وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ denilmişti. Şuara suresinin 39. ayetinde, hadi siz de buyurun gelin, siz de bekleyin, siz de yani seyirci olun, hatta destekleyin, kralımızın kendi ifadelerine göre şanını şerefini yüceltmek için siz de meydana denildiğinde, onlar diyorlardı ki, لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ herhalde ki onlar galip gelecek, biz de onların peşi sıra olacağız. Sihirbazlar galip gelecek diye baştan şartlanmışlardı. Yani bu tür ilanlara dikkat edin. Mesela bir şey ya çıkar ya çıkmazsa, eş değerdeyse, ya çıkarsa diyenler aynı şansı kullanmıyorlar mı sizce? Yani olup olmaması aynı değerde olan şeyler konusunda sizin paranızı almak için ya çıkarsa diyenler ya çıkmazsa demiyorlarsa sizi kandırmak için söylemiyorlar mı? Siz benzerlerini bugüne kadar duymuş görmüş olabilirsiniz. Bakın bu delikanlı da öyle dua ediyor. Rahibin yaptıklarını sihirbazın yaptıklarından daha çok seviyorsan. öyle olmasını istiyordu ve öylece dua etti. Attı taşı ve hayvan oracıkta ölüverdi. İnsanlar da yollarına devam ettiler. Daha sonra delikanlı durumu, bu olayı gelip rahibe anlattı. Rahip ona dedi ki, delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstün. Bu açığa çıktı. Zira sen bu gördüğün mertebeye erişmişsin. Allah'a dua ediyor ve duan anında kabul ediliyor. Öyle sanıyorum ki sen yakında bir belaya uğratılacak, yani ciddi bir imtihana tabi olacaksın. Böyle bir şey olursa sakın benim bulunduğum yeri kimseye gösterme, söyleme, olmaz mı dedi. Ve böylece delikanlı, o genç yeni bir döneme başladı. Artık körleri ve alıcı hastalığına tutulmuş olanları kurtarıyor, diğer nice hastalıkları da tedavi ediyordu. Çünkü o yeni bir imtihan dönemindeydi. Allah ona bu yeni dinin peygamberinden sanki arta kalan bir özellikle körleri iyi etme, alıcı hastalığına tutulmuşları kurtarma ve diğer hastalıkları da tedavi etme özelliği bahşetmişti. Bu arada kralın kör olmuş bir yakını vardı. O günlerde sanki yeni kör olmuştu. Bu olayı duydu. Bir delikanlı varmış. Bu genç körleri iyi ediyormuş, alaca hastalıkları tedavi ediyormuş diye duyunca nice değerli hediyelerle birlikte gitti, delikanlıyı buldu ve dedi ki, eğer beni tedavi edersen bütün bunlar senin olacak, sana getirdim, buyur dedi. Delikanlı, ben dedi kendiliğimden kimseye şifa veremem ki, şifayı ancak Allah Teala verir. Eğer sen yüce Allah'a inanırsan ben ona dua ederim. O da dilerse sana şifa verir, dilerse kendi bilir. Böyle cevap vermişti. İşin aslı da bu değil miydi? Zaten insanlar ellerindeki imkanları kulluğa ve insanların kulluklarına kullanmalı değiller miydi? Yani nerede imkan buldunuz? Nasıl bir fırsat buldunuz? Hemen bunu karşıdakinin daha iyi Müslüman olmasına ya da sizin daha iyi Müslüman olmanıza hemen bir fırsat bilip değerlendirmeniz gerekmez mi? Yolda gidiyordunuz, bir adam hafif çarptı size. Bir ceza verin ona. Yani nasıl bir ceza? Para cezası mı? Mezarda seni kurtarmayacak parayı ne yapacaksınız? Bir meal okuma cezası veya bir Riyaz-ı Salih'in okuma cezası verebilirsiniz. Ya da adam yemeğe çağırdınız gelmedi, bir ceza verin ona. Nasıl bir ceza mı? O mu yemek yedirsin? Olmaz ki öyle şey. O zaman adam, gitmiyorum, gelin benim evde yiyelim deyiverir. Buna ceza denir mi hiç? Yani insanlar Allah'ın kendilerine verdiği imkanları, fırsatları hep Allah'a kullukta kullanmaları gerekmez mi? Onu ifade etmeye çalışıyorum. İşte bu delikanlı da öyle yapıyor. Geliyor birisi, üstelik kralın yakın arkadaşlarından biri. Bak diyor, bunca hediye sana, bu kadar değerli eşyalarla sana gelmişim. Eğer beni tedavi edersen hepsini sana vereceğim. Daha ne istersen veririm. Yeter ki gözüm açılsın. Ama o hakkı anlatmak için ortada. Bunun için kendini görevli bilmiş, o dini anlamış ve öğrenmiş, Allah'ın kendisine bu imkanları kulluk için verdiğini biliyor, imtihana tabi olacağının farkında ve diyor ki, ben kendiliğimden kimseye şifa veremem. Şifayı ancak Allah verir. Şifayı ancak Allah verir. Eğer sen Allah'a inanırsan ben de dua ederim. Tamam, bu benim görevim. Allah da dilerse sana şifa verir. Adam oracıkta iman etti. Allah da ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi yine kralın yanına gelip meclisteki yerini alıverdi. Tabii hayret bir işti. Şaşılacak bir durumdu. Nasıl da şaşılmasındı. Yani gözü kör bir adamın gözleri tekrar eski haline geliyordu. Bu kolay bir şey, bu duyulur bir şey, bu olur şey değildi ki. Kral hemen, senin gözünü kim iyi etti diye sordu. O da Rabbim dedi. Demezdi ki, ben bir doktor buldum. Ben bir baytar buldum, ben bir ecza buldum, ben bir ilaç buldum. Evet, ama bir şey bulacaktı, bir adam, bir araç, bir aracı bulacaktı. Ama ne fark ederdi ki? Önemli olan Allah'ın iyi etmesiydi ve aynen öylece söyledi. Benim gözümü Rabbim iade etti, Rabbim iyi etti dedi. Bu defa melik, ne? Senin benden başka Rabbin mi var diye gürledi. Tabii o tür insanlar hep kendilerini Rab bilmezler mi? Onların piri diyebileceğimiz, belki gerçekten birinci derecede üstadları durumunda olan Firavun da öyle demiyor muydu? Ene rabbukumul ala. Sizin Rabbiniz, en yüce Rabbiniz benim, ben değil miyim diyordu. Rab olmak, Rab olma sevdasına kapılmak. Bu tür insanlar var, böyle hastalar çok piyasada. Yani kendinin imtihan konumu olarak, imtihanda tutulması, imtihan sorusu olarak verilen imkanlarıyla kendini Rab zanneden insanlar. Benim dediğim gibi olacak, benim istediğim gibi olsun, hayata ben karışırım. Benim dediğimin ötesinde kimse hiçbir şey yapmasın, insanların yaşantıları benim arzuma uygun olsun diyenler yok mu? İşte bu melik de onlardan birisiymiş. Benim dediğim gibiydi, benden başka senin hayatına program yapacak birisi mi vardı diye hemen gürlüyor, karşı geliyor, adam orada sindirmeye çalışıyor. Ama o adam eski bildiği adam değil ki. Farklı inanç değiştirir insanı. Ne dersiniz, inanç değiştirir değil mi? Ama bakıyoruz, Firavun'un sihirbazları günün evvelinde Firavun'a inandıklarından hatta ödül bekliyorlar. Onun adamı olmayı kabulleniyorlar. Bunun için bütün imkanları seferber ediyorlar. Günün ahirinde de biz Allah'a inandık deyince sizi asarım, keserim, çaprazlama doğrarım elinizi ayağınızı diyene ne zararı var? Biz de Rabbimize kavuşuruz. Belki sana destek olmamız günahının karşılığında böyle bir kefaret bize cennette yüksek makamlar kazandırır diye gayet rahatlar. Evet, iman değiştirir insanı. Hatta Asr-ı Saadet'te öyle bir olay hatırlıyorum. Maide suresinin 90. ayetinde içki yasaklanıldı. Ondan önce içen Müslümanlar vardı tabii. Henüz daha net bir yasak yoktu. Evet, beğenilmiyor, istenmiyordu. Bırakılması gerektiğine dair sanki işaretler vardı ama henüz daha net bir yasak olmayınca içiyorlardı. Hatta o esrük kafaya birisinin aklına geliyor, peygamberimi bir ziyarete gitsem, sevgilimi, efendimi diye, gözümün nurunu bir görsem diye, o kafaya giderken yolda diyorlar ki, haberin olsun içki yasak kılındı. Herkes birbirine haber veriyor. Allah bir yasak göndermiş, Allah'ın bir isteği arzusu var. Cennet yoluna gidecek olanların orada duracağı, onu geçmeyecekleri bir sınır çizilmiş. Bunu herkes haber etmez mi birbirine? Vah bizim Müslümanlar! Vah şimdiki insanlar! Ne bilenler biliyor, ne bilenler anlatıyor diyesim geliyor. Yani nedense kimse kimsenin umurunda bile değil. Yani Allah bir şey dediyse, peygamber bir şey söylediyse, neden bunu herkes birbirine nakletmez bilmiyorum ki. Ama o gün nakletmişler. O adam o kafaya dönüvermiş geriye. Meğer Allah yasakladıysa tamam bu iş diye. Yani şu şişeyi de bitireyim, şu meclisi dağıtayım. Dur bakalım be, sen bir tek kişisin kendi başına. Haberi vahidle amel olur mu arkadaş? Yani bir tek kişinin haberiyle insan hayatını değiştirir mi? Dur bakalım bile dememişler. Dönüvermiş oradan geriye. Hatta arkadaşların yanına varmaya bile, evet arkadaşların yanına varmaya bile beklememiş adam. Uzaktan bağırmış çünkü birisi kadehi kaldırmış. Ya yutarsa diye yüksek sesle, hey bırakın içki haram kılındı, atıverin artık deyince atıvermişler. Hatta ayetin devamını öğrenince Müslümanlar, fehel entüm müntehun, 91. ayetin sonu. Artık bitirmez misiniz, son vermez misiniz, nihayete erdirmediniz mi? Sorusuna Allah'ın, İnteheyna ya Rabbena, İnteheyna ya Rabbena, bitti artık ya Rabbi, son artık ya Rabbi, tamam artık ya Rabbi. Sedaları Medine sokaklarını kaplamış, semalarını kaplamış. İşte iman budur benim bildiğim. İnandı mı kişi başlar. Ama namaza inanıyor arkadaş. Hadi acele etme diyor. Bir sene sonra tekrar söylüyorum, yani sen de hemen olsun istiyorsun. Kaç yaşındasın? 38 senedir bekliyor. Ben de bir sene beklemişim ama o hala acele zannediyor. Öldükten sonra olacak galiba. Çünkü yavaş yavaş ya, acelesi yok ya. Ya da Kur'an'ın öğrenilmesi gerektiğine inanıyor. Hadi okuyacak, günde bir sayfa, iki günde bir sayfa okuyor. Hadi acelesi yok ya, yavaş yavaş. Onun acelesi dünyayı kucaklamaya. Oysa her din, her iman, her inanç o konuda eylem gerektirir ve insanlar inandıkları kadar sarılırlar o inançları doğrultusundaki eyleme. Adam değişmişti, iman etmişti çünkü Allah'a. Dedi ki, benim de senin de Rabbin Allah Teala'dır. İşte bu kadar. Hepsi bu. Bunu niye söylemesindi? Yani gözünü kaybetmiş, Allah tekrar iade etmiş. Peki ya biz, ne dersiniz? Biz de gözümüzü kaybettikten sonra Allah yeniden verse o zaman mı iyi bir Müslüman olacağız? Bazen şöyle öğrenci pozisyonda olanlara az biraz namaz, abdest, biraz Kur'an, sünnet okumaları yapmaları gerekirken, bunu anlatırken sonra ilave ettiğim olur. Ne dersin ahbap? Allah haber gönderse, eğer sen Kur'an okumayacaksan, sünnet okumayacaksan, meal okumayacaksan, hadis okumayacaksan, Allah gözünün birini alacakmış, yeter öteki biri, ekmeğe suya çok bile dese ne dersin, ne yaparsın? Eğer namaza başlamazsan, namaz kılmazsan Allah gözünün birini alacakmış, öyle diyor olsa ne yaparsın diyorum? Hemen, anında başlarım. Gerçekten mi diyorum? Yemin billahlar ediyor. E sonra sıra bana geliyor mu? Ne dersiniz siz olsaydınız? Yani Allah'ın suçu mu var diyorum. İkisini bir vermese miydi? Yoksa alacağım diye tehdit mi etseydi? Birini önce verse, namaza başlayınca da ötekini verseydi öyle mi? Ama Allah öyle imtihan etmiyor işte. İkisini birden veriyor, buyurun diyor. Mal da öyle. Eğer verirsen benim adıma, kulluk için harcarsan, Müslümanlık için harcarsan, dünyayı kulluğa kullanırsan o zaman veririm demiyor Allah. İşte sırat-ı müstakim salıveriyor. Ama o yol öyle bir yol ki Allah onda, şeytan da onun üzerinde oturmuş. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler de onun üzerinde. İşte böyle bir yol ve biz imtihandayız. Bu adam da imtihanda olduğunu biliyor. Gözünü zaten kaybetmişti Allah verdiği bilincinde ve rahatlıkla diyor ki, senin de benim de Rabbim Allah. Bunun üzerine sinirlenen padişah adamı tutuklatıyor hemen orada. Bin bir işkenceyle o delikanlının yerini ortaya çıkarıyor. Yani nereden çıktı bu iş? Kim etti sana bunu? Kimden öğrendin bunu? Benden başka Rabbin olduğunu sana kim dedirtiyor diye alabildiğince işkence ediyor. O genç delikanlının yerini gösterinceye kadar ona işkence ettiriyor. Sonuçta adam gencin yerini söylüyor ve delikanlı getiriliyor. Kral ona da delikanlı diyor. Demek senin sihirbazlığın körleri ve alacaları iyi edecek dereceye ulaşmış. Duydum ki sen epeyce işler yapıyormuşsun öyle mi diye soruyor. Adam yanlış teşhiste bulununca tedavi olarak da yanlışlar yapacak elbette. Neymiş ona göre? Sihirbazlık. Bayağı ileri derecede bir sihirbazlık olunca da bunu engellemek için tamam işini bitiriverecek. Ya daha büyük sihirbazlar bulacak Firavun örneğinde olduğu gibi. Öyle dediler değil mi? Bu yalancının teki ve de sihirbaz. Teşhis yanlıştı. Tedavi olarak, çözüm olarak da sihirbazları toplayalım, mahvedelim, işini bitirelim dediler. Ama kendileri kahroldular. Burada da benzerini göreceğiz şimdi. Demek diyor sen bayağı İleri derecede bir sihirbaz mısın? Körleri ve alacalıları iyi ediyor musun? Duydum ki nice işler yapıyor musun öyle mi diye sorunca delikanlı gayet rahat. Hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah'tır dedi. O melik, o kral, o padişah onun üzerine delikanlıyı tutuklattı ve işkence üzerine işkence ettirerek rahibin yerini gösterinceye kadar işe devam etti. Yani nereden çıktı diye işkence etti. Peki bunca işkenceye dayansalar da ölseler miydi? Evet olabilirdi. Ama olay böyle gerçekleşmiş, böyle devam etmiş. Çünkü onların yaşadığı o toplum da Müslüman olacak sonunda. İşkenceye dayanamayan delikanlı rahibin yerini söyledi ve sonunda rahip gitti. Kendisine dininden dön denildi. Rahip kesinlikle bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirdi. Başının tam ortasından rahibi ikiye biçtirdi. Aman Allah'ım. Rahibin kafasının parçalarının her biri bir yana düştü. Herkesin huzurunda. Herkesin bilgisi dahilinde. Herkes duydu bildi bunu. Öyle yapmalıydı. Dini ortadan kaldırmalıydı. Nereden çıkmıştı bu Allah? Yani nasıl da Rab'dı? Bir tek kendisi vardı, nasıl da oluyordu? Kendisinden başkasını nasıl da Rab kabul edebilirlerdi? Demek bu işin başı buysa onu öldürür ortadan kaldırırdı. Sonra kendi adamını getirtti. O yakınını, o kralın arkadaşını ortaya getirtti. Ona da denildi ki dininden dön. Ancak o da kabul etmedi tabii. Kral onu da parçaların her biri bir tarafa düşünceye kadar testereyle başının ortasından ikiye biçti. Ne dersiniz? Başınızda böyle bir testere olunca mı imanınıza sahip olacaksınız denilse ne diyeceksiniz? Yani imtihanınızın zor olduğunu belki bazen söylüyorsunuz. Zor durumda olduğunuzu ifade ettiğiniz zamanlarınızı hatırlayın. Ne kadar zorsunuz? Bu rahip gibi mi? Bu kralın arkadaşı gibi mi zordasınız? Başınızın üzerinde testerenin gidiş gelişlerini şöyle hissedecek hale geldiniz mi hiç? Öyle mi olsun? Öyle zor durumda mı olalım da iyi bir Müslüman olalım? Yani Allah bizi çetin şartlarda imtihan etsin de. Ya kaybedersek? Kolay değil ki. Böyle bir şey istenmez de bilir misiniz? Yani ya Rabbi, kemiklerimi paramparça etseler, etlerimi lime lime doğrasalar, gözümü oyup saçlarımı yolsalar, ben yine senin yolundan dönmeyeceğim demeye kimsenin hakkı yoktur. Sakın ha, zorla imtihanı istemeyin ya dayanamazsak. Tabii, ya Rabbi dayanamayacağım şeyle imtihan etme beni diyeceğiz. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Bunu her gün akşam bir kontrat tazeler gibi, bir anlaşma yeniler gibi, bir anlaşma metninin yeniden taze taze gündemde tutulması gibi her gün yatsıdan sonra yeniden okumamız gerekiyor. Aman Allah'ım, benden önce nice insanlar, nice nesiller dayanmış olabilirler. İnsanları imtihan konumlarına göre ben gruplara ayırmıyorum ama bana dayanamayacağım şeyleri yükleme. Sen zaten gücümün ötesinde yüklemezsin de yüklediğin konuya bana güç kuvvet ver, dayanma imkanı ver. Yine de beni zorlama, darda zorda kalarak beni imtihan etme ya Rabbi diye dua edeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? İsterseniz hayal dünyanızda, düşünce dünyanızda işi bir daha canlandırın. Şöyle bir adam oturtun karşınıza. Sandalyeye bağlayın isterseniz, ellerinde bir yerlere doğru. Hareket edemesin, kafasını da bağlayın isterseniz. Testereyi yavaş yavaş, birer birer, elektrikli falan olmasın. Acı çeksin, ızdırap çeksin, feryade figanı bütün ülkeyi sarsın da o kraldan başka Rab bilmesinler diye acı çektirerek adam öldürün gözünüzün önünde. Suçunu bir daha düşünün. Allah'ı kabul etmek suçmuş öyle mi? Allah dedi diye, Allah'ı Rab bildi diye ama buna rağmen imanından dönmemiş bir ikincisi de. Onu öylece gördüğü halde, kendi başına bu iş geleceğini bildiği halde Allah dayanamayacağımız şeyle imtihan etmesin ama imanımıza sahip kılmak, imanımıza sahip olmak konusunda da bize güç kuvvet versin. Sonra delikanlı getirildi ortaya ve ona da dininden dön yoksa öleceksin diye tehdit edildi o da. Fakat delikanlı direndi. Kral delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim etti ve onlara dedi ki, bunu şu dağın tepesine çıkarın. Dininden dönerse ne âlâ, değilse aşağıya yuvarlayın gitsin, işini bitirin dedi. Delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı orada, Allah'ım beni bunların elinden nasıl dilersen öylece kurtar diye dua etti. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve onlar aşağı yuvarlandılar. O da, delikanlı da, sapasağlam yürüyerek kralın yanına döndü. Allahu Ekber, biz olsaydık diye düşündü. Yani ölümden kurtulmuş adam hala kendisini öldürecek olanın yanına gidiyor. Ama işi var tabii. Derdi var, sıkıntısı var. Yani insanlar kafaya taktıkları plan ve projeyi yaşamak konusunda ölümden ne kadar korkuyorlar düşünüyor musun? Karadenizli bir delikanlı kayığını hazırlıyormuş. Balığa çıkacak. O bölgede yabancı, onun arkadaşı bakmış ki arkadaşı kayıkla meşgul. Hayrola demiş, ne yapıyorsun? Balığa çıkacağım, kayık hazırlıyorum. Aa demiş, bu ne cesaret ya? Geçenlerde senin baban değil miydi denizde ölen? Evet. Duydum ki deden de denizde ölmüş. Tamam demiş, ne var? Ama bu ne cesaret yani, sen hala denize. Etme demiş. Ne tuhaf insansın. Sen düşünsene. Senin baban nerede öldü? Karada. Dedesi, babasının dedesinin babası karada. Peki senin ne cesaret, karada yaşıyorsun hala? Yani insanlar ölümüne de olsa kafalarına taktıkları programı yaşarken her şeyi göze almıyorlar mı? Elbette bu delikanlı da dini, imanı, İslam'ı kafaya takmış, kalbine yerleştirmiş, dini duyuracak insanlara, bu krala da duyuracak, Onun tebaasına da ve doğru gidiyor kralın yanına. Şaşırıyor adam. Ne oldu diyor, yanındakilere ne oldu? Delikanlı da diyor ki, Allah beni onların elinden kurtardı. Bunun üzerine kral, delikanlıyı adamlarından bir başka gruba teslim ediyor ve bunu Karkur denilen küçük bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, değilse atın denize gitsin diyor. Oh ne âlâ. Nasıl da güzel. Götürecekler denizin ortasına, orada dinden dönerse ne âlâ, değilse atın denize. Şaşkınlığa bakın, adam kendini nasıl da rezil rüsva ediyor, mat ediyor. Bir delikanlıyı öldüremiyor. Yani dağa götürüyor, öldüremiyor, denize götürecek, öldüremeyecek. Bu ne menemiş mi? Tarihte bunun başka örneklerini de bilirsiniz. Mesela bir İbrahim Aleyhisselam'ı öldürebilmek için dağ kadar odun yakıp ateşe atmaya çalışıyorlar. İş mi yani? Atı verin, öldürün, işini bitirin, ama yapamıyorlar tabii. Mesela Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i de sanki aynı gayeyle öldüreceklerinde çepeçevre evini tüm kuşatacak kadar adam toplamıyorlar mıydı? Neydi ama dertleri? Yani bir kişiyi öldürmek bu kadar zor muydu? Evet, güçleri yetmiyor ve rezil olacaklar sonunda. Tabii bu iş duyuluyor. Halk duyuyor bunu. Aa, bizim o her şeye hakimdir zannettiğimiz, her işi yapabilir zannettiğimiz, her şeye güç getirebilir, etkindir, egemendir, yani ne isterse yapabilir dediğimiz kral, meğer beş para etmezmiş, hiç gücü yetmezmiş, bir delikanlıyı bile öldürememiş, dağa göndermiş, becerememiş, bakın şimdi de denize götürüyormuş, dedirtecek Allah tabi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O da Allah'ım, beni bunların elinden dilediğin şekilde kurtar diye dua ediyor. Evet, öyle dua edecek zaten. Ne desin ki başka? Kimden ne istesin? Allah'a akıl mı versin? Nasıl istersen öyle ya Rabbi, sen bilirsin. Yani istediğini istiyor ama şeklini tarif etmek gerekmiyor. Gemi içindekilerle beraber alabora oluyor, hepsi boğuluyor, delikanlı sağ salim yine kurtulup kralın huzurunda. Öyle biliyor ya adam, huzuruna çıkıyor ya, yine o adam, yine delikanlı, yine bu genç diyor, perişan oluyor tabi. Aslında bu genci tanıyor, baştan hatırlayın. Buna sihirbazlık öğretecekti. Kendi hizmetinde kullanacaktı. İstediği numarayı çektirecekti. Gücünü, kudretini onunla ispat ettirecekti. Ama her şey tepe takla ters yüz oluyor. Kral onu görünce, peki yandakilere ne oldu diye yine hayretten donup soru veriyor. O genç delikanlı gayet rahat, Allah beni onların elinden kurtardı diyor ve şöyle ekliyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan, senin niyetin beni öldürmekse, benim dediklerimi yapmadıkça mümkün değil, beni öldüremezsin diye de bir kılçık atıyor sanki. Aa, yani iman fermanını kendisi yazıyor ve sunuyor krala, öyle mi? Öyle anlamayın. Yani bir başka formül var işin içinde galiba. Benim sana söyleyeceklerimi sen yapmadıkça beni öldüremezsin diyorsa, yani ölümüne gitmek konusunda ona formül, ona proje, ona plan öğretiyorsa, bu işte bir iş olacak tabii elbette. Mesela düşman grubun can damarı denilecek bir cephaneliği bombalamak için, havaya uçurmak için birileri, hatta demez mi, gerekirse üzerine oturur öylece bombalarım. Yani kendinin ölüm fermanı mı? Öyle değil ki bu. Bu kurtuluş fermanıdır elbette. Yani elbette bazen olur bu işler. Yani birileri ölecek, binleri dirilecekse olur bazen böyle. O kral soru veriyor hemen. Gözü dönmüş kral. Şaşırıyor. Aslında yani bu delikanlıyı öldürtemediğini, öldüremediğini biliyor. Bu işin onun fermanıyla, onun plan ve projesiyle olacağını kabul etmesi, kendisinin tam yenilgisi olacağını düşünemiyor. Ve de diyor ki, neymiş onlar? Söyle bakalım, nasıl öldüreceğim seni? Hesaba bakın. Yani bu kadar güçlüydün madem, niye ondan akıl alıyorsun? Niye bu kadar etkin ve egemendin, her şeydin, Rabb'dın, senin dediğinden başka kimse söz sahibi olamayacaktı? Peki, hadi yap ne yapacaksan, yapamadın işte. Neden mağlubiyet olduğunu anlayamadı, gözü döndü, basireti kapandı, işi bitti tabii. Firavun da öyle olmuştu. Denizdeki yolu kendine de yol zannetmiş ve gidip orada boğuluvermişti. Bu da öyle olacak, kuyu kazacak, az biraz derince kazacak, böylece ez kaza ayağı kayıverecek, o da orada helak olup gidecek. delikanlı anlatmaya başladı kendisinin nasıl öldürüleceğini. Halkı geniş bir meydanda topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Oktanlığımdan bir ok al, yayın tam ortasına koy. Sonra da buraya kadar olanları nasıl da hayretle izledik değil mi? Meydana toplayacak bütün insanları, herkes gelsin. Duymayan kalmasın dercesine. Hurma kütüğüne bağlayacak bu delikanlıyı. Kendi oktanlığından bir ok alacak ve de yani kendi silahıyla kendini vuracak. Olsun, yayın tam ortasına koyacak. Sonra delikanlının Rabbinin adıyla de ve at diyor. Ancak işte ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin. Son bölüm enteresan. Delikanlının Rabbinin adıyla. Kendi kafasına göre olunca olmaz. Ben Rab'dım demeyi bitirecek. Benden başka Rab yok demeyi bırakacak. Sadece Allah Rab. Onun dediği olur. Onun adıyla yapılanlar olur. Bunu bilecek ve insanlara gösterecek. Demek ki ölümüne giderken birilerini diriltmek zorundayız. Heyhat! Kim ki ölüme gitmeyen? Hepimiz ölüme gidiyoruz. Öyleyse birilerini dirilterek gitsek bari. Oğlumuz, kızımızı, karımız, kocamızı, arkadaşımız, eşimiz, dostumuzu birilerini dirilterek ölüme doğru gitsek. Ya bugün ya yarın ölecektik. Hadi çabuk olalım. Hiç kimsenin dirilişine sebep olmadan ölmek. Ne kadar acı bir ölüm değil mi? Bakın delikanlı, evet beni öldürebilirsin ama derken bütün bir toplumun, halkın her birinin meydanda toplanıp Allah'ın Rab olduğunu daha yakın, daha gözleriyle görmelerini, böylece dirilmelerini istiyor. Ölüme giderken istiyor bunu. Gözü dönmüş kral, halkı geniş bir meydanda topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının oktanlığından yani sadağından bir ok aldı. Yayına yerleştirdi ve dedi ki delikanlının Rabbi olan Allah adıyla, böyle deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve oracıkta öldü. Ne fark ederdi ki? Ecelden önce öldü der misiniz? Ecel gelmeden önce ölme imkanı var mı kimsenin? Yani kim ecelinden önce ölür? Kim eceli geriye ya da öne alabilir? اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ demiyor mu Allah? Ecel gelince ne bir saat ileri ne bir dakika geri değil mi? Öyleyse ben zaten öleceğim gün öleceksem, ben zaten öleceğim zaman öleceksem, daha önce ya da daha sonraya kalmayacaksam, ölümün birilerini, binleri diriltecekse, böyle bir imkan bulacaksam neden kullanmayayım? Toplattı krala, o aptal krala, bütün insanları bir meydanda. Kendisini bağlattı herkesin gözünün önünde. Yapamamıştı çünkü. Ne denizde ne dağda öldürememişti bu delikanlıyı bu kral. Aciziyetini, kendinin güçsüzlüğünü herkes bir kere daha görmüş bilmişti zaten. Sonra kendi okuyla, kendi yayıyla, kendi silahıyla kendine doğru bir ölüm hareketi başlatmıştı. Olsundu, zaten eceli gelince ölecekti, değilse ölmezdi elbette. Ama şunu dedirtti o krala, delikanlının Rabbi olan Allah adıyla. O zaman her şey bitecekti işte. Her şey o zaman anlaşılacaktı. Bunun üzerine halk, biz delikanlı Rabbine iman ettik deyiverdiler. İstenen de buydu zaten. O delikanlının bütün planı, bütün projesi bunaydı zaten. Biz delikanlının Rabbine iman ettik. Yani bu kralın Rab olduğunu inkar ettik. Meğer bu Rab değilmiş. Meğer bu sahtekarmış. Meğer bu aciz, zayıf, biz gibi bir insanmış. Biz delikanlının Rabbi olan Allah'a iman ettik dediler. Orada bulunan herkes iman ettiler. Bütün bir toplum baştan sona iman ettiler. Ama durum krala iletilivermişti. Gördün mü? Çekindiğin şey nihayet başına geldi. Halk iman etti dediler. Derdi neydi adamın? Rahibi öldürecekti. Tamam. Bir de yakın arkadaşıymış, olsun. Niceleri ona yakın olmaya zaten can atıyorlar. Onu da öldürdü. Delikanlıyı da öldürüverdi mi? Tamam. Din ortadan kalkacaktı. Oh ne âlâ. Bilal'ı öldüreceklerdi. Ammar'ın işini bitireceklerdi. Suheyb'i ortadan kaldıracaklardı. Olmazsa peygamberi de öldürdüler mi? Tamamdı bu iş. Mekke'de yapamazlarsa Bedir'de bari yapsalardı ama olmadı. Olmayacaktı. Bu dinin sahibi Allah'tı. Hiç mi akıllara ermezdi bu insanların? Ebrehe 60 bin kişilik bir ordu toplamıştı. Hatta o güne kadar görülmez, bilinmez, güçte, kuvvette olsun diye belki de filler de koymuştu orduya. Yani fil ashabıydı onlar. Filliydiler, güçlüydüler, kuvvetliydiler. Ne oldu sonunda? Engelleyemedi. Ama firaset gerekirdi, basiret gerekirdi, akıllı olmaları gerekirdi insanların. Akıllıydı aslında, herkes de kullanmıyorlardı. Dediler ki, gördün mü korktuğun başına geldi. Halk Müslüman oldular. Deli oldu adam. Kudurdu sanki. Deli divane oldu. Ne yapacağını şaşırdı. Bunun üzerine kral sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti. Bütün hendekler ateşlerle doldurulmuştu. Dedi ki, bu yeni dinden dönmeyen herkesi zorla ateşe atın. Değilse onları ateşe girmeye zorlayın. Emrini yerine getirdiler. Hatta sonunda kucağında bir çocuğu ile bir kadın geldi. Bir ara, bir anlık bir tereddüt geçirdi kadın. Biraz sendeledi. Aslında kendinden değildi belki. Çocuğundandı tereddüdü. Ama çocuk dile geldi ve dedi ki, anneciğim, sık dişini sabret. Çünkü sen hak din üzeresin. Böylece annesine sabır tavsiye ediyor ve cesaretlendiriyordu. Demek ki müminler imanlarındaki samimiyetleri ve sadakatleri yönüyle imtihana tabi tutuyorlar. Savaşta ve benzeri olaylarda bu anlamda yalan söylemek caizdir. İnsan canını kurtarmak için de aslında yalan söyleyebilir. Eğitim ve öğretimde geçmişten misaller vermek, kıssalar anlatmak geçerli ve etkili bir yoldur. Aleyhissalatü vesselam da bu sözleriyle bize böyle bir uygulamayı göstermiştir. Allah-u Teala hak ve haktan yala olanları elbette her zaman üstün tutacaktır. Batıl ve batıl taraftarlarını önünde sonunda hep perişan etmiştir, perişan edecektir. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de Hurut suresinde anlatılan olayın belki biraz daha detaylı tanıtımıdır. Sureyi şöyle kısaca özetliyorum. Rahman ve Rahim Allah adına. Şu yüksek yüce Hurut sahibi semaya, yerde Müslümanlara vaat olunan o zafer günlerine, kurtuluş günlerine, ahirette cennet günlerine, dünyada mutluluğa erecekleri, rahat ve huzura erecekleri günlere, ayrıca seyreden ve de seyredilene, şahide ve meşhuda, gören ve görülene, bakan ve bakılana, yaşayan ve yaşanılana and olsun ki, yemin olsun ki diye Allah söze başlıyor. Şu hendek sahipleri, Ashab-ı Uhdud denilen içi ateşlerle dolu hendek sahipleri geberesiceler, ölsün onlar, geberip gitsinler. Zaten öyle olmadı mı? Susuşturdukları ateşleri hendeklere doldurmuşlardı ve kendileri de etrafına oturmuşlar. Yaptıklarına şahit, ne yaptıklarını bilerek yapıyorlardı. Öyle kazara, tesadüfen, rastgele bir öldürme olayı değildi. Sanki bir şehrin insanını şehrin dışına çıkarın, kocaman bir çukur kazın, içine ateşle doldurun, hatta alevlerden, sıcağın şiddetinden yakınlaşmayacak, yakınına yaklaşamayacağımız kadar korkunç bir ateş işte öylece yansın. İman ettiler diye, Allah'ı aziz ve hamid bildiler, mülkün sahibi bildiler diye insanları sıraya koyun. Dininden dönersen ne ala, değilse ateşe deyin, atın ateşe. Can hıraş bir feryat, bir et kokusu belki biraz burunlara gelsin. Gözünün önünde debelenen bir insan, kavrulan, sonra yanan cesetler görülsün. Sıradakiler bir kere daha ölsün. Şeytan kalbe bir kere daha vesvese versin. Dönüver ne olur. Allah'tan başkasını aziz ve hamid biliver. Mülkün sahibi tanıver ne olur desin ama sıradakiler hep hayır. Allah'ı biliriz biz, izzet ve şeref sahibi. Övgüye layık Allah'tır, mülkün sahibi Allah'tır desinler. İşte onların suçu da buydu. Kendilerinden intikam alınmasına, suçlu bilinmesine tek sebep vardı. Allah'ı tanımaları. Ama salt bir Allah, özelliksiz bir Allah değil, izzet ve şeref sahibi, güç ve kuvvet sahibi, her yaptığı yerinde ama galip gelinme, kendisi mağlup edilemeyen hep galip bir Allah'a inanmaları. Üstelik övgüye layık bir Allah. Mülk de onun, bütün göklerin ve yeryüzünün mülkü onun bilmeleri. Zaten Allah her şeye şahit. Şu müminlere, erkek ve kadın Müslümanlara eziyet edenler, onları ateşe atanlar, bir de tevbe etmemişlerse eğer, yani yaptıklarına pişman olmamışlarsa, onlara cehennem azabı vardır. Dahası onlar ateş azabında yanıp kavrulacaklar, kül olacaklar dahası. Yani hem cehennem hem bir de ateş azabı denilince kendilerinin azabıyla eş değerde bir azap, ceza-i nifak aklımıza geliyor. Tabi ama iyi düşünün, onlar yanıncaya kadar azap etmişlerdi müminlere. Kendileri yanmayacaklar sanki, hep ateşin içindeler. Onlar ölünceye kadar azap etmişlerdi ama kendileri ölmeyinceye kadar azap cehennemde. Onlar yaktıkları müminleri cennete göndermişlerdi. Bunlar hep cehennemde ateşin içinde, azabın içinde olacaklar. Öyleyse inanan ve inancını yaşayanlar var ya, onlar altlarında ırmaklar akan cennetlerde. İşte gerçek kurtuluş budur. Rabbin yakaladığımı şedid yakalar. İlk yaratan o, yeniden yaratacak olan da odur. Gafurdur, sevendir, sevgiye layık olandır. Gerçekten şanlı şerefli, arşında sahibidir. Ne isterse öylece yapar. Teslim olun Allah'a diyen bu ayetlerden sonra şeytan dürtüklüyor bazen kalbimizi. İyi ama üzerimize ordular gönderirler o zaman. Hep Allah'ın dediğini dinlersek, Allah'tan başkasının lafını dinlemeden hep ona kul köle olursak, üzerimize saldıran nice ordulardan demeyin diyor sanki sıradaki ayetler. Size orduların haberi gelmedi mi diyor Allah. Firavun'un ve Semud'un orduları. Ne haber? Onların da orduları vardı. İşte bu zalim kralın da belki imkanı vardı kendince. Ama ne oldu sonunda? Kafirler hep yalan saymakla meşguller. Allah ise onları çepeçevre kuşatmıştır. Bütün bunlara, bütün bu anlatılanlara, bütün bu bozuk düzene, bütün bu hayatın problemlerine çözüm arıyorsunuz. Ne dersiniz, ne yapalım mı diyorsunuz? Bel huve Kur'anun mecid, ilahun mahfuz. Çare bu, şanlı şerefli Kur'an. Başka çare yok. Aslı, esası değişti mi filan demeyin. Çünkü aslı ve esası ana levhada mahfuz. Onu hiç kimse değiştiremez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.